Ayrım 24, sayfa 309. Adınızı deftere yazıyorum. 6. bölüm. Ekip başı Avni Bektaş 8. koğuşun 9 numaralı odasında genellikle duymaya alışık olduğu gürültüleri duyamayınca sessizliğe uyandı. Oda arkadaşlarından kimse uyanmamıştı daha. Saatine baktı. Her günün bu sıralarında yaygınlık kazanan çaycıların, meydancıların, odun kırıcıların, gardiyanların cayırtılı olağan gürültüsü. Kapı, anahtar, zincir şakırtıları. Şeftali sokağını ve bütün cezaevini sabahın 6.30'undan itibaren saran cızırtılı radyo bangırtısı yoktu. Baş gardiyan odasında çalışan pikap hoparlörlerle kısımlara, koğuşlara doğrudan bağlıydı. 8. koğuşun şeftali sokağına açılan büyük demir kapısı tekmeyle, omuzlanarak, içeriden çekiştirilerek zorla açılırdı. Açılırken taş demir sürtünmesinin çıkardığı ses dişleri kamaştırırdı. Camın cama sürtünmesi nasıl iç gıcıklayan bir ürperti, bir rahatsızlık verirse, her sabah kapının açılmasıyla benzer ürpertiler duyarak uyanırdı Avni Bektaş. Bu sabah koşullanmış oldukları bu sesi duymamışlardı. Diğer arkadaşlar da duymadıkları için bölünmemişti uykuları. Ve uykuları arasında bilinçaltından da olsa bu sesi bekliyor olmalıydılar. Arama olasılığı geçti aklından. Kuşkuyla ranzasında doğruldu, aramayla ortaya çıkabilecek bir saklısı yoktu. Yine de tedirginlik duyardı arama günleri. Bir arkadaşla göz göze geldiler, yorganı burnuna dek çekiliydi. Sessizliği onun da yadırgadığı belliydi. Saat kaç? 7'yi geçiyor. Oda nöbetçisinin bu saatlerde sobayı yakmış olması gerekirdi. Camlar buğulanmıştı, oda soğuktu. Bitişik ranzada yatan nöbetçiyi ayak ucundan battaniyesini çekiştirerek uyandırdı. Zübeyir'i de uyandırmak için perde çekili ranzasına yürüdü. Perdeyi aralamak için elini uzatırken, ''Uyanığım'' dedi Zübeyir, ''Arama mı var?'' ''Bilmiyorum, kapılar açılmadı yalnız.'' Devrimcilerin ve mahkumların çoğunun sevdiği devrimci bir arkadaştı Zübeyir. 8 kişiydiler, altlı üstlü 4 ranzaları vardı. Üst ranzada ayakta durulamazdı, basıktı tavan. Kimi zaman 12'ye 14'e çıkardı sayıları. Miting, gösteri yürüyüşü ve toplantı günleri yeni arkadaşlar beklenirdi. Buna göre hazırlıklar yapılırdı. DGM'leri protesto için girişilen bir haftalık açlık grevi sırasında grev diğer mahkum ve tutuklulara da yayılmasın diye bütün devrimcileri ve devrimci sempatizan tutukluları 8. koğuşa toplamıştı cezaevi idaresi. Yatakları yetmezdi. Çoğu arkadaş çift yatardı kalabalık günlerde. Koridora çıktı, kar soğuğuyla karşılaştı. İlk kar düşeli birkaç gün oluyordu. Bir iki cılız kıpırtının dışında koridor sessiz sayılırdı. Dip kapı ve şeftali sokağına bakan kapı da kapalıydı. Gerçekten arama var galiba dedi kendine. Pencereden şeftali sokağına baktı, kimseler yoktu. Koğuş damlarında kargalar vardı. Kuşkusu kalmamıştı, odaya girdi. Nöbetçi uyku sersemliğini atmaya çalışarak giyiniyordu. Zübeyir ranzasında oturuyordu. ''Galiba arama'' dedi Bektaş. ''Olabilir'' dedi Zübeyir. ''Öbür kısım aranıyor da olabilir. Arkadaşları uyandıralım, diğer odalara haber verelim.'' Üstüne ceketini aldı Avni Bektaş, boynuna havluyu attı. Ellerini koltuk altlarının sıcaklığına sokarak koridora çıktı, tuvalete gidiyordu. 8. koğuşun ince bir koridora açılan 10 odası vardı. Hücre bozmasıydı odalar. 4 ve 8 numaralar 4'er, diğerleri 8'er kişilikti. 4 kişilik odalar eskiden tuvaleti içinde tek kişilik disiplin hücreleriymiş. 8 kişilik odalarda iki hücreyi birbirinden ayıran ara duvarlar yıkılarak yapılmıştı. Tuvalet delikleri betonla sıvanarak kapatılmıştı. Odalar basık, rutubetli ve adam sayısına göre dardı. Kapılara vurarak geçiyordu. Her odada sessizlikten kuşkulanıp uyananlar vardı. Kapıların açılmayışı onlara da arama olasılığını düşündürtmüş olmalıydı. Tuvalet kapısında karşılaştığı bir arkadaş, ''Arama olacak galiba'' dedi. ''Diğer koğuşların da kapıları açılmamıştı.'' ''Galiba'' dedi Avni Bektaş. 5 dakika içinde 8. koğuşun bütün odaları uyanmıştı. Tuvalet kalabalıklaşmıştı. Tuvalet, banyo, mutfak bir aradaydı. Çok geçmeden Menderes Bulvarı diye adlandırılan kadınlar koğuşu ile 8. koğuş arasındaki aralıkta kalabalık gardiyan sürüsünün gelişi güzel ayak takırtıları duyuldu. Arama var. Tuvalet pencerelerinin mavi boyalı camları ardından bulanık gardiyan karaltıları geçiyordu. Arama var. Bir yıldır cezaevindeydi Avni Bektaş. Çok arama görmüştü. Jandarmalı, polisli, her çeşidinden aramalar. Gel gelelim arama sonuçlarında dişe dokunur bir şey bulunduğunu hiç görmemişti. 3 koğuş değiştirmişti. Her tip insanla ilişkisi vardı. Cezaevine neler olup bittiğini yakından bilirdi. Bildiği kadarıyla da cezaevi hap, esrar, bıçak ve silah deposu durumuna gelmişti. Belinde silahları, kuşaklarında bıçaklarıyla dolaşan arkadaşlar biliyordu. Uçları iyice açılmış, tutamak yerlerine bezler sarılı uzun falçatalar. Dışarı yapısı sustalılar, taşlara ve kapı demirine sürtülerek sivriltilmiş çeşitli şişler, uçları açılmış onluk, yirmilik çiviler, haplar, optalidondan nembutala dek çeşit çeşit haplar, değişik kalitede esrarlar, ne ararsan vardı cezaevinde. Parayı bastırdın mı, hap, esrar, bıçak, oğlan bulabilirdin. Arama sırasında koğuşlar alt üst edilirdi. Yataklar, çamaşır torbaları didik didik aranırdı. Duvarlara yapıştırılmış resimler yırtılırdı. Her şey karıştırılırdı. Fakat bir şey bulunamazdı. Savcı ve müdürün aramanın başında bulunmaları gardiyanları daha da işgüzar yapardı. Bu gardiyanların bir kısmı işgüzarlığı öylesine uç noktalara ulaştırırlardı ki akıllarına şaşmamak elde değildi. Kazıkçı B diye bilinen iki yüzlü bir gardiyan vardı. Sözde devrim sempatizanı geçinirdi. Yemek kontrolünde olduğu sıralar yeşil acı biberi bile sokmazdı içeri, ayıklardı. Gerekçesi de şuydu, ya biri acı biberi hasmının gözüne sürerse? O işgüzar da bilirdi içeride bıçakların, şişlerin olduğunu, hasmını vurmak isteyen birinin her tip aleti bulabileceğini. Bilirdi ya, üstlerine yaranmak için böyle davranmaktan da geri kalmazdı. Arayanlar da bilirdi içeride olanları. Ama arama sonunda tutanaklara falan gün, falan filan kısımda, koğuşlarda arama yapıldığını, bir şey bulunamadığını yazarlardı. Arama 4. koğuşta. Ne zaman 4. koğuşu düşünse içi sızlardı Avni Bektaş'ın. Duygulu, duyarlı, ince, alıngan tabiatlı bir insandı. Karısını öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanmıştı. Dipnot, Avni Bektaş duruşmaları sonunda suçsuz görülerek beraat etmiş, suçsuzluğu Yargıtay'ca da onaylanmıştır. Çoğu zaman ufacık sorunları dert edinirdi kendine. Gücü oranında herkesin yardımına koşmaya çabalardı. Öğrendiklerini yakınlarına öğretmek için didinirdi. Tanıdıklarına mektuplar yazardı. Bildiklerinden onların da yararlanmalarına çalışırdı. 4. koğuşta da özel olarak ilgilenirdi. Yakından tanıdığı çocuklar vardı orada. Ozan amcanın kendisine emanet ettiği Mustafa bunlardan biriydi. Araba kaçırmak suçundan yatıyordu. O çocuklar cezaevinin köleleriydiler. Cezaevinin odununu, kömürünü, pisliğini, yükünü, çöpünü bu çocuklar çekerdi. En ağır işler onların zayıf, çelimsiz omuzlarına, cılız kollarına binerdi. Cezaevini bunlar siler süpürürlerdi. Kar küreme işini bunlar yaparlardı. En ağır küfürlerle, hakaretlerle bunlar karşılaşırlardı. Cezaevinin en bakımsız, en köhne koğuşunda bunlar kalırlardı. Çoğunun geleni gideni olmazdı. Çoğunun yatağı, giyeceği, yiyeceği yoktu. Birbirlerinin kırık dökük eşyalarını, ekmeklerini çalarlardı. Akşamüstleri cezaevinin çöplerini tezkerelerle jandarma eşliğinde dışarı dökerlerdi. Dönüşte diğer koğuşları ranza ranza dolaşırlar, ekmek dilenirlerdi. ''Fazla ekmeğiniz var mı abi?'' Bükük bir boyun, yalvaran gözler. Ekmeğiniz var mı? 4. koğuşa hep eksik verilirdi ekmek. Koğuşun ileri gelen çocukları tam ekmek alır, diğerlerine yarımşar ekmek, kimilerine de 3 kişiye bir ekmek düşerdi. Tam verilse bile kara, içi hamur bir ekmek doyurmazdı onları. Acırdı o bebelere Avdi Bektaş, kendi çocuklarını düşünürdü içi burkularak. Acımanın yetmezliğini, çözüm getirmediğini de bilirdi. Ancak karın doyurmazdı ve Kasım soğuğunda korumazdı onları. İlk karın düştüğü, soğuğun herkesi tir tir titrettiği şu günlerde 4. koğuşun sobası yoktu. Pencerelerinde cam yoktu. Bu konuda birkaç kez cezaevi müdürüyle konuşmuştu Avni Bektaş. Camcılar namussuzluk ediyor, camcı bekliyoruz demişti müdür. Sobayı da düşünüyorlardı. En kısa zamanda bir soba uyduracaklardı 4. koğuşa. Tuvalet dönüşü aranmaya hazır buldu 9 numarayı. Arkadaşlar giyinmişlerdi. Bir kısmı çıkartması kolay olsun diye ayakkabı bağlarını bağlamamışlardı. Nöbetçi sobayı yakmıştı. Ilımıştı o da. Çaydanlığı sobanın üzerine koymuşlardı. Zübeyir yeni gelen bir arkadaşla arama üzerine konuşuyor, bilgi veriyordu ona. Avni Bektaş giyindi. Küçük masasının üzerinde gece yatarken gelişi güzel bıraktığı pembe pelür kağıtlarını, kurşun kalemlerini, silgisini, kalem açacağını, zımpara kağıdını toparladı. Ranzasının başucuna koydu. Anılarını yazıyordu. Kurşun kalemin ucunu iyice incelsin diye zımpara kağıdıyla sivriltirdi. Özenle her sözcüğü, her harfi usul usul en düzgün biçimiyle yazmaya çalışırdı. Ağzına bir cigara taktı. Komün kararlarına uyduğu için birinci içiyordu. Komün devrimcilerin cezaevlerinde sürdürdükleri ortak yaşama biçimine verdikleri addı. Gönüllü, belli ilkeler temeline dayalı bir birlikti. Cezaevine düştüğü günler kaba hatlarıyla CHP görüşlerini savunan bir niteliğe sahipti Avni Bektaş. İnşaat müteahhidiydi, Aleviydi. Yeni düşüncelere karşı hoşgörülü, dinleyen, araştıran bir yumuşaklığı vardı. Cezaevinin ilk üç ayında karşılaştığı olaylar, farklı görüşlere sahip bazı devrimciler, özellikle de Zübeyir, düşünce ve görüşlerinin temelinden sarsıntılara uğramasına neden olmuşlardı. Her siyasetin temellendiği sınıf gerçeğini, sınıflar arası mücadelenin yasalarını ve kaçınılmaz sonunu sınıflar arası ilişkinin uluslararası köklerini kavramadan en küçük toplumsal siyasal olayları değil çözmek, anlamak bile mümkün değildir diyordu Zübeyir. Ve ülkemizde işçilerin, köylülerin ve geniş emekçi kitlelerin gerçek ihtiyaçlarına cevap verecek bir parti yoktu. Halk kitleleri kendilerini kurtuluşa götürecek doğru fikirlere yabancıydılar henüz ve gerici burjuva siyasetinin, reformcu düşüncelerin kendilerini sosyalist maskesiyle sunan revizyonist aldatmacaların etkisindeydiler. Yoksul bir ailenin türlü zorlukları göğüsleyerek okumuş bir çocuğuydu Avni Bektaş. 38 yaşındaydı. Bugüne dek edindiği maddi ve kültürel kazanımlarla kendini kurtardığını sanıyordu. CHP'nin ülkeye huzur ve refah getireceğini sanıyordu. Ecevit'i seviyordu. Onun kişiliğine güveni vardı. Oysa Zübeyir kişilere değil siyasetlere bakmanın gerektiğini söylüyordu. Kişileri sınıf siyasetlerinden bağımsız ele almak yanlıştı. CHP umut değildi. Ecevit bütün iyi niyetli çabalarına ve insancıl yaklaşımlarına karşın umut olamazdı. Halkımızın CHP'nin ve Ecevit'in kurtuluş umudu olmadığını, olamayacağını gerçekten anlayabilmesi için bir takım kayıplar pahasına bile olsa kendi öz deneyleriyle bunu kavraması gerekecekti. Bunun yolu da CHP'nin iktidarından geçecekti. Yani iktidar bir umudun sonu olacaktı. Çünkü kapitalist özel mülkiyet var oldukça sömürü de var olacaktı. Sarsıntılar ve tepkiler içinde bilinci çalkalanırken CHP'nin burjuva karakterini devrimci değil, reformcu olduğunu, hatta kapitalist toplumun varlığı için bir tehlike değil, bir çeşit güvence olduğunu, büyük sermaye ile uzlaşma eğilimlerini, faşizme karşı pasif tavrını, faşizmi salt MHP olarak görmesindeki yanılgıyı ağır da olsa acı da gelse kavruyordu. Ve kavrayış süreci içinde kendine verdiği devrimci sıfatının reformcu sıfatıyla yer değiştirmesi gerektiğini görüyordu. Anılarının cezaevi bölümünde geçirmekte olduğu değişimleri aşamalarıyla açık yüreklilikle anlatmak istiyordu. Böyle bir çalışmanın kendi durumunda olanlara yararı olacağını düşünüyordu. Bu nedenle çevresine bakarken zımpara kağıdı ile sivriltilmiş kalem ucu inceliğiyle olayları ayrıntılarıyla belleğine yazmaya çabalıyordu. Küçük notlar alıyordu. Her şeye özenle derinine inerek bakmaya çalışıyor, her olayın altındaki ana nedenler üzerinde uzun uzun düşünüyordu. Cezaevi karmaşık ilişkiler bütünüyle ve çok ilginç geliyordu Avni Bektaş'a. Doğru düşünebilmek için doğru bir dünya görüşüne ve doğru düşünme yöntemlerine sahip olmak gerekir diyordu Zübeyir. Her sınıfın bir dünya görüşü vardı. Ona göre dünyayı ve kendini emekçi kitlelerin çıkarları doğrultusuna değiştirmek isteyenler için tek doğru dünya görüşü, diyalektik, maddeci görüştü. Tek doğru düşünme yöntemi de diyalektik yöntem ve diyalektiğin yasalarını öğretmeye çalışıyordu Avni Bektaş'a. Yıllarca işe gidip gelirken önünden geçtiği bu cezaevinin ve içinde yaşayanların farkında bile değildi. Çoğu zaman dalgın, kayıtsız, aklında çimento, demir, akşamdan kalma küçük zevkler, küçük yorgunluklar, günün birinde buraya düşeceğini hiç düşünmeden. Görüşçüler kalabalığının yaslı bekleyişleri bile ilgisini çekmemişti. O taş yığınının içinde çarpıntıyla vuran yürekleri, tutsak edilmiş umutları, sevinçleri, umutsuz ve karanlık bir bataklığın fırtınalarına göğüs germeye çabalayanları düşünememişti. Şu an cezaevi kapısı önünden telaşla, arama sancısı içinde bekleyen insanların farkında bile olmadan geçip giden küçük ilişkiler içinde boğulan yüzler, binler, on binler olmalıydı. İşte o zamanlar bu tip insanlardan ayrıcalığı olmayan biriydi Avni Bektaş. Ve günün birinde onların içinden biri. Beşi, onu, Avni Bektaş'ın şu an düşündüklerini düşüneceklerdi belki cezaevinde. Belki de biri 8. koğuşun 9 numarasında ve Avni Bektaş'ın oturduğu şu ranzada olacaktı. o geçip gidenlerden birileri mutlaka şu ya da bu nedenlerle düşeceklerdi buraya. Çünkü cezaevine düşmek ya da düşmemek insan iradesine bağlı değildir. Nasıl ki Avni Bektaş'ın hiç aklına gelmemişse cezaevine düşeceği ve şimdi nasıl buradaysa. Çok değişik nedenlerden bin yüzün üzerinde çeşitli yaşlarda çeşitli sınıf ve tabakalardan insanlar eskiden at ahırı olduğu söylenen bu cezaevinde yatıyorlardı. 1100 adam. Şu an arabanın ortak bekleyişi ve sancısı içinde olan 1100 adam. Kendisi 2002 BMW arabasıyla kapının önünden geçerken neredeydiler, ne yapıyorlardı acaba? Ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı işlerde ve ilişkilerde bulunan ayrı özlemler ve duygulara sahip adamlar. Ayrı ayrı nedenler yüzünden günün birinde aynı koğuşu, bir ranzayı yan yana, altlı üstlü paylaşıyorlardı. Ve şu an kaç bin adam 5 dakika önce suçlu değilken suçlu sayılacağı eylemlere girişiyorlardı. 9 numaranın kapısına denk düşen pencereden savcının, müdürün ve gardiyanların geçtiklerini gördü. 4. koğuşun aranması bitmişti demek, 5. koğuşa geçiyorlardı. Koridora çıktı, 5. koğuşun kapısına denk düşen pencere önünde bazı arkadaşlar vardı, yanlarına gitti. Gardiyanlar 5. koğuşun bahçesinde yan yana araba düzeninde sıralanmışlardı. Bir gardiyan koğuş kapısını açıyordu. İdare yamyamlar koğuşu derdi 5. koğuşa. Bu nedenle 5. koğuşa verilecek tutuklular özenle seçilirdi. İdareye göre bu adamlar gittikleri her koğuşun huzurunu bozarlardı. Çoğunluğunu kanunsuz yolu meslek edinmiş cezaevinin devamlı müşterileri oluştururdu. Yan yana dizili altlı üstlü 35 ranzayı köşedeki 4 ranza dışında 130-140 kişi paylaşırlardı. Tantana eksik olmazdı koğuşta. %80'i hırsızlıktan, arpacılıktan, %10'u esrar, geri kalanında yaralama, boru cinayeti. Dipnot, oğlan çocuklarını ifade edenlerin suçlarını ifadede kullanılan cezaevi deyimi. Boru cinayeti ve benzeri suçlardandı. İdareye karşı cezaevinin kalesi sayılırdı 5. koğuş. Kendi işlerinde ve birbirlerini yerler, idareye gelince birleşirlerdi. Cezaevinin 4. koğuştan sonra gelen en gariban koğuşuydu. Her sabah tayın kavgası olurdu. Tayın torbasından 15-20 tayın eksik çıkardı. Birbirlerinin dolaplarını patlatırlardı. Yemek yaparken yemeğin başında beklemezsen tavaya, tencereye attığın yağı bile çalanlar çıkardı. Bütün gece kumar sürerdi, sabundan yapılmış zarlar, yazı tura, tek mi çift mi, kapıdan ilk girecek adamın sağ ayağını mı sol ayağını mı önce atacağı ve benzeri cinsten kumar oyunları yaygındı. Kumarda gömleğini, pantolonunu, ceketini, pijamasını toptan kaybeden, giyecek bir şeysi kalmadığı için yatağından çıkamayan kumar hastalarını bilirdi Avni Bektaş.